yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent hoş geldiniz. 15.05'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. 0-090-312-463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız sevgili dinleyenlerimiz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net. Facebook ve Twitter hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Gideriz, unutulur yeminler. hiç beceremedik. Sevmeyi de terk etmeyi de kendimize sahip çıkıp dünyayla yüzleşmeyi de biz hiç beceremedik.
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bir mutfak aşığı var stüdyomuzda. Sizler onu artık yakından tanıyorsunuz. Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün Türk mutfağının o güzel, o vazgeçilmez tencere yemeklerinden söz edeceğiz. Bize özgü.
Tencere yemekleri çok genel bir adlandırma. Tencere kebapları da diyebilirsiniz. Sulu kebap, sulu yemekler de diyebilirsiniz. Ama bizim mutfağımızın karakteristik yönlerinden biri. Yeri gelmişken hemen söylemekte yarar var. Şimdi bir fast food modası var.
Evet.
Çabuk yemek.
Özellikle gençlerin.
Gençlerde ve bu tabii Avrupa mutfakları içinde onların bazı yemeklere kısa sürede hazırlanan fast food demeleri normal. Esasında dünyanın en fast food'u Türk mutfağında tencere yemekleri.
Öyle mi?
Gayet tabii, masaya oturuyorsunuz. Oğlum bana biber dolması getir diyorsunuz. Bir dakika sonra biber dolmanız önümüzde.
Doğru
yani
söylüyorsunuz.
Bu dünyanın en fast yemeği.
Evet, evet, evet.
Bir hamburgerciye ya da dönerciye gidiyorsunuz. Köfteniz ya da döneriniz pişene kadar, kesilene kadar, tabağa konana kadar belli bir süre bekliyorsunuz. Dünyanın en fast mutfağı Türk mutfağı.
Türk mutfağı.
Ve bunu sağlayan bizim bu tencere yemekleri dediğimiz yemekler.
Nedir hocam o tencere yemekleri?
Tencere
yani
yemekleri
hepsi tencerede pişiyor
genelde,
sonuçta.
Genelde içinde et olan, bazen kıyma olan, genelde sebzeyle, bazen hamur işleriyle yapılan, bazen nohut gibi bakliyatla yapılan yemekler, suyla pişen, suyu ayrıca yenen. Çünkü Batı mutfağında bazı yemek formlarında yemeği suyun içinde pişirirler eti. Sonra o suyu alırlar, sebzeleri alırlar, blenderdan geçirirler, süzerler, bir sos haline getirirler ve pişmiş olan yemeğin üzerine tekrar dökerler. Bu tabii bir profesyonel yaklaşım. Esasında aynı yemeği farklı soslarla, farklı adlarla çok sayıda yemekmiş gibi prezente edebilirsiniz.
Evet.
Halbuki Türk mutfağında yemek dediğimiz zaman onun geleneksel bir formu vardır. Türk mutfağının her yerinde yapılır. Türkiye'nin her yerinde yapılır ve onun bu Batı mutfağındaki farklı soslarla aynı yemeği farklı bir yemek haline getirme alışkanlığı Türk mutfağında yoktur. Zamanın hakemliği içinde uzun yıllar boyunca kendini kanıtlamış yemekler klasikleşmiştir ve bölge bölge bazı yemekler ön plana geçmekle birlikte genel olarak Türk mutfağında tencere yemekleri, diğer adı sulu yemekler, bir diğeri tencere kebapları dediğimiz yemekler bütün Türk mutfağının ana yemeğidir. Bize bu kadar çok ekmek yediren de onlardır. Çünkü suları çok lezzetlidir.
Kesinlikle hocam. Pişirme yöntemleri de hemen hemen aynıdır. Bazı farklılıklar olsa
şöyle,
da baharat farkı.
Baharat farkından çok pişirme tekniği açısından fark vardır. Şimdi evvela yemeği baz olarak yapacağınız ana malzemenizi, etinizi önceden pişirip sebzeyi sonradan ekleyerek pişirebilirsiniz. Kapama dediğimiz ya da buğulama dediğimiz yemeklerde ya da kağıt kebabı dediğimiz bir şeye sararak pişirdiğimiz kebaplarda ise hepsini birlikte önceden sarar ve yavaş ateşte pişirirsiniz. Bu bir
zaten
teknik.
Bizim en büyük özelliğimizdir tencere yemeklerinin kısık ateşte.
Evet, uzun sürede pişirmesi. Bunun nedeni et içinde olanlar için bu özellikle geçerlidir. Bir, et yavaş ateşte piştiği zaman sertleşmez. Düşük ateşte. İki, etle birlikte pişirdiğiniz sebzeniz parçalanmaz. Yani güveç de bunun bir özel şeklidir. Güveç de çok hafif ateşte ısıyı her taraftan veren bir kaptır güveç. İster toprak olsun, ister döküm olsun, hangi tür olursa olsun. Burada prensip yemeğin malzemelerini birlikte birbirine tadı birbirine geçecek şekilde ve uzun süre içinde pişirmedir. Kapama da bunlardan biridir. Kapamalar en uzun pişen yemeklerdir. Yani bunun kapağını kapatırsınız ve kapağın etrafını bir şeyle, mesela bir hamurla kapatırsınız. Hiç hava almayacak şekilde ve bunlar geleneksel olarak çırpı ateşi
çok
dediğimiz.
Kısık olduğu çok kısık için ateş. De taşmayacaktır
evet,
tabii.
Ama minimum 4-5 saatte pişerler. Ama onların lezzeti, yani hani halk deyimiyle söylemek gerekirse, etler helva gibi pişer.
Evet.
Ve lezzeti de ona göre olur. Bir başka şey, içine koyduğunuz sebzenin önceden pişirilip pişirilmemesidir. Eğer sebzeyi çiğden koyarak pişiriyorsanız bunun adı musakkadır. Eğer sebzeni pişirerek koyuyorsanız yemeğin içine, bunun adı oturtmadır. Neden oturtmadır?
Ya da kızartarak koyuyorsunuz.
Kızartarak koyuyorsanız oturtmadır. Şundan dolayı, sebze zaten pişmiştir. Etiniz belli bir kıvama geldikten sonra pişmiş sebzeyi eklediğiniz zaman karıştırarak bağdaştıramazsınız yemeği. Sebzeniz dağılır. Onun için tencerenin iki yanağından tutar şöyle bir sallarsınız. Sebzeyle eti birbirinin içine oturtursunuz.
Evet.
Oturtma lafı buradan gelir.
Buradan gelir, evet.
Her şeyin, bütün sebzelerin oturtması yapılabilir. Kabak oturtma, patlıcan oturtma, patlıcan musakka, patates oturtma, patates musakka gibi.
Evet.
Sonu yoktur. Ve meyve de Türk mutfağında pişirilir. Etle birlikte.
Hangileri pişirilir?
Birçok meyve. Mesela ayva pişirilir. Domates pişirilir.
Yemek olarak.
Yemek olarak pişirilir. Kestane pişirilir. Vişne pişirilir. Vişneli aştır. Kestane aşıdır. Mişmişiyedir.
Evet. Domates derken hani...
Kır domatesi ve çakır domates pişirilir.
Yeşil.
Kırmızı domates değil.
Değil.
Yeşilden dönmüş.
Evet.
Domates pişirilir.
Onu normal yemek gibi pişirilir.
Normal yemek gibi. Kıymalı da pişirilebilir. Kuşbaşı etle de pişirilebilir. Haşlamalar ayrıdır. Haşlamalar genelde kemikli etle yapılır.
Evet.
Ve haşlama önceden, haşlama, bütün her türlü haşlama, ya etinizi kaynar suyun içine koyacaksınız ya da suyunu, kaynar suyunu eklemeden önce haşlayacağınız kemikli et parçalarını önce bir tereyağında ya da yağda çevireceksiniz. Buna halk arasında mühürleme denir. Bu dış kısmının çabuk pişmesi ve etin lezzetini yapacak olan suyun pişerken dışarı çıkmaması için yapılan bir pişirme
evet.
tekniğidir. Bu da bu şekilde yapılabilir. Şimdi kebap lafını kullanıyoruz. Kebap dediğimiz zaman hep aklımıza gelen ızgarada yapılan şeyler oluyor. Esasında bunlar alevli kebaplardır. Sadece Türk mutfağındaki kebapların bir tanesidir bu. Bir grubudur.
Bir de tencere
kebapları var. Tencerede ateş, önce yağda eti pişirdikten sonra bakliyat, sebze ya da bazen pirinçle birlikte yapılan yemekler. Bunlar tencere kebapları. Bir başkası fırın kebaplarıdır. Eskiden tandırda yaptığımız, şimdi fırında yaptığımız.
Evet.
Kuyu kebapları, testi kebapları gibi kebaplarımız vardır. Ve bunların hangisinin hangi bölgede ön planda olacağını da belirleyen oradaki hayvanın etinin özellikleridir. Mesela güney bölgelerimizde, doğu bölgelerimizde kebap ağırlıklıdır. Çünkü o bölgede Türk mutfağı koyun etine dayanır. Oradaki koyun türlerinin, özellikle dişilerinin yağları kokar. Dolayısıyla bunları pişerken yağı akacak bir şekilde pişirmek, yani ateşte rahatlıkla yağın akıp ortamdan uzaklaştırdığı bir teknikle pişirmek daha yenilebilir, daha lezzetli kılma açısından, artı kebaplara, bu kebaplara genellikle de bolca baharat konur.
Evet.
Bütün bunların amacı o eti keyifle yenilebilir bir şekilde
getirmektir.
Ama etiniz çok kaliteliyse, mesela bir Trakya kıvırcığıysa, yani onu ızgara yapmak yapılır
daha,
mı? Yapılır.
Evet.
Ama
ziyan etmeyin.
Evet. Yani onu tencere kebabı şeklinde yaptığınız zaman, bir kuzu kapama mevsiminde yapılan ya da kuzu dolması, bunlar hepsi fırın kebapları, tandır kebapları ya da tencere kebapları evet. şeklinde yapılabilir. Suyun içinde pişmesi şart değildir etin. et tamamen yağın içinde de pişirilebilir. Bu türde bir tekniğimiz var bizim. Yani çok miktarda eti çok büyük bir kazanın içinde üstünü örtecek kadar yağı koyup, kızgın yağın içine koyup yine çok yavaş ateşte yavaş yavaş pişirme. Bu da yine etin suyunun içinde, lezzetinin içinde kalmasını sağlayan bir yöntemdir. Tencere kebapları ayrıca profesyonel aşçıların çok sevdiği bir şeydir. Çünkü elinde çok lezzetli bir yemek suyu oluşur. Ve bu yemek suyu bir lokanta düşünün, böyle esnaf lokantası. Sürekli gittiğiniz, aşçının sizi tanıdığı bir yer. Size gelen çorba daha lezzetlidir. Size diğerlerine göre. Çünkü o gün yaptığı yemeklerden hangisinin tadını beğeniyorsa onun suyundan yarım kepçe sizin çorbanızı ekleyiverir. Servise verirken.
Evet, o da bambaşka. Bu bir tatildir. Evet.
Yani bizim yemeklerimizin suyunun ne kadar lezzetli olduğu, niye bu kadar çok ekmek yedirdiği bize. Şimdi tencere kebaplarında bazı püf noktalar var.
Nedir
bunlardan bir tanesi tencerenin özellikleri. Pişirme özellikleri sadece ısıya değil, tencerenin bu ısıyı nasıl dağıttığına, çabuk ısınıp çabuk soğuduğuna göre farklıdır.
Biz genelde çelik tencere artık tercih ederiz.
Eskiden bakır, kalaylı bakır. Bakır ısıyı çok çabuk iletir, çabuk ısınır ve çabuk soğur. Demir, çelik daha yavaş. Granit, yani doğal demir ve silisyumdan oluşan doğal dökümler ya da granit tavalar, granit tencereler. Kuvvetli ateşe koyduğunuz zaman bile ısıyı yavaş emisyon yaptığı için etin dağılmadan, lezzetini kaybetmeden pişmesini sağlar. Yani bugünkü modern teknoloji bizim o eski bakır, dövme bakır olacak. İnce bakırdan olmaz tencere. Kalın bakır olacak. Tencerelerimizdekinden daha güzel bile pişirmektedir. Bu ısıyı veriş şekilleri nedeniyle.
Peki şu yemeği şu tencerede, şu yemeği granitte, şu yemeği çelikte pişirmek daha lezzetlidir diye ayırt ettiğimiz yemekler var mıdır?
Var tabii. Kendi kullandığınız malzemeyi önce iyi tanıyacaksınız. Örneğin bir et alıyorsunuz. Etçilik, sığırcılık ya da et için hayvan yetiştirmede ön planda yetiştiricinin fikri mümkün olduğu kadar çok et verimi almaktır. Ya da hayvan satılırken etle birlikte satıldığı için bugünkü modern besicilik şekillerinde özel ırklar, özel besinlerle beslenerek ama lezzet bu sıralamada giderek geriye doğru düşen ve bizim tencere yemeklerimizin ruhuna uymayan bir trend, bir eğilim ortaya çıkıyor. Gerçekten iyi bir pişirecek tencere yemeği yapılacak et, dana eti ise pembe olmalıdır.
Evet.
Kuzu eti ise, koyun eti ise tercihen 10-12 kiloyu geçmemiş bir hayvanın eti olmalıdır.
Hocam bunları nereden bileceğiz? Şimdi büyük marketlere
diye giriyoruz. Gidiyorsunuz, kıyma diyorsunuz, size
alıp çıkıyorsunuz.
Kıymayı kullanacağınız yemeklerde, tencere yemeğinde kıymayı kullanacaksınız. Asla çift çekilmiş kıyma almayın. Daima tek çekilmiş kıyma alın. Çünkü çift çekilmiş kıymada satıcı istediği kadar yağı size et olarak satar. Kıymayı iki kere çektiğiniz zaman içindeki yağ görünür olmaktan çıkar. Etiniz de pembeleşir.
Evet. Hocam bu konu konuş bitmez.
Bitmez.
İlerleyen günlerde inşallah devam edelim. Tencere yemeklerinin püf noktalarına
epey bir devam edelim.
Evet.
Çünkü bizim kadınımızın, insanımızın evinde en çok pişirdiği yemekler ve birkaç tane de çok klasikleşmiş tencere yemeğinin tarifini de vermeyi düşünüyorum. Eğer vakit olursa.
Biz merakla, heyecanla, dört gözle bekleyeceğiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz bugün için.
Sağ olun, ben teşekkür ediyorum.
Siz de sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, mutfak aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu hocamla birlikteydik. Hocama teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
yıllara, bil ki sana bu son veda. Yürekli olmadan, meydan okumadan yaşanmaz aşk. Yanlış zaman, imkansız, bıktım yamalı sevdalardan. Yanlış bahar, kış güneşi, yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni.
...5.28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Polatlı'ya uzanmak istiyoruz. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müdürü Sayın Kadim Koç telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. 6 Mayıs günü 1. Gordiyon Yarı Maratonu başlıyor. Birazcık bize bu maratondan söz eder misiniz? Bu maratonun amacı nedir? Nasıl bir çalışmanın ürünü, parçası olarak ortaya çıktı?
Evet, tabii Gordiyon Filiklerin başkenti olan bir yer. Burası aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Geçiş Listesi'nde bulunuyor. 2012 yılında geçiş liste almış. Biz Polatlı Belediyesi olarak da bu dünya mirası olan bu yeri tabi geçiş listeden asıl listeye taşımak istiyoruz. Bunun için de her yıl bu alanda değişik etkinlikler yapıyoruz. Geçen yıl sıcak hava balonuyla burayı tanıtmıştık. Bu sene de böyle bir farklı bir tanıtım aracı olan Gordiyon Maratonu'nu düzenleyerek burayı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da geçiş listeden asıl listeye geçmiş olacak. O gün ne olacak? O gün 124 tane tümülüsün bulunduğu ve aynı zamanda dünyanın ikinci büyük tümülüsünün bulunduğu alanda koşular olacak. 124 metre minikler koşusu olacak. Bu 124 tümülüse dikkat çekmek açısından. 21 kilometrelik yarım maraton olacak. 10 kilometrelik bir maratonumuz olacak ve aynı zamanda da bir halk koşusu olacak, 2 kilometrelik halk koşusu. Burada yine sivil toplum kuruluşlarının, Ankara'da bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir festival havasında bunu kutlayacağız. Bunu gerçekleştireceğiz. Standlar açılacak. Halkımız burada hem eğlenecek, sahneler kuracağız. Hem eğlenecek hem koşacak. Sporla eğlence bir arada bu bölgeyi tanıtmaya çalışacağız efendim.
Evet, ne güzel. Tabii UNESCO'nun Türkiye masası destekliyor sanıyorum, değil mi, bu projenizi,
tabii,
bu çalışmanızı?
Evet, evet. Onlar tabii bu tür çalışmaları destekliyorlar. Bizim de şu anda her türlü çalışmamızda onların logosunu kullanmamızı ve yanımızda olduklarını ilettiler zaten. Beraber bunu organize ediyoruz. Aynı zamanda birçok kuruluş var içerisinde. Ankara'nın da değişik sivil toplum kuruluşları da bunun, bu güzel organizasyonun bir parçası olarak yer alıyorlar.
Evet. Ne zamandır geçici listedeydiniz Sayın Kadim Koç?
2012 yılında geçici liste alınmıştı. 2012 yılından bu yana tabii bazı çalışmalar yapılıyor ama biz özellikle Polatlı Belediyesi olarak 2-3 yıldır Gordion'u hep ön planda tutmaya ve Türkiye'ye öncelikle, daha sonra da dünyaya tanıtmak için birçok etkinlik, birçok çalışmalar yürütüyoruz Polatlı Belediyesi olarak.
Evet.
Tabii bunların içerisinde Avrupa Miras Günleri kutlamaları çerçevesinde bazı etkinlikler yaptık. Aynı zamanda değişik bisiklet turlarıyla, değişik aktivitelerle bu alanı tanıtmaya çalışıyoruz. Her yılda buraya 20 bin, 30 bin yerli turistimizle bu alanı dolaştırıyoruz insanlarımızı.
Evet. Peki efendim, asıl listeye geçmenin kriterleri nelerdir? Siz ne zaman, nasıl geçmeyi planlıyorsunuz?
Tabii ki bunu gerçekleştirecek olan sonuçta devletimiz, siyasi irade bunu gerçekleştirecek. Ama UNESCO tabii yerel yönetimlerin yaptığı bu tür çalışmaları da çok önemsiyor. Özellikle yerel yönetimlerin bu çalışmalarda bulunmasını istiyor kriter olarak. Tabii değerlendirme kriterlerinde 6 tane kriterimiz var. Bunların, Gordion bunların 3'ünü karşılıyor. Ve bu üçünü karşılayan ender yerlerden biri. Biz şu anda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah tabii genel müdürümüz destek de veriyor. Genel müdürümüzün yapacağı çalışmayla alan başkanlığı kurulacak ve bu alan başkanlığıyla birlikte de artık resmi olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz belediye ile bakanlık arasında.
Evet, daha farklı projeler ve çalışmalar var mı?
Efendim, Polatlı tabii her yıl farklı çalışmalarla gündemde. 23 Nisan'da ilk defa tabii helikopterden atlayış yaparak havacılık gösterileri yaptık. İnşallah ileride tekrar balon turlarımız başlayacak. Aynı zamanda yamaç paraşütü için çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Ankara'nın yanca Ayaş ilçemizde yamaç paraşütü yapılıyor. İkinci merkez olarak da Polatlı olacak. Ama Polatlı tabii hem tarihiyle hem kültürüyle yakın zamanda çok daha ön planda olacak diye düşünüyoruz.
Evet efendim, size öncelikle 6 Mayıs'taki maratonda ve daha sonraki projelerinizde başarılar diliyoruz. Çalışmalarınızın başarılarını, devamını diliyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sonuçları yine dinleyicilerimizle paylaşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz Sayın Kadim Koç.
Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Siz de sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müdürü Sayın Kadim Koç Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz başkentten.
Güler günlerin ardından seni unutmak mecburiyetindeyim. Seni sevmeler cumhuriyetinde Gözyaşlarım, gözyaşlarım kafiye olsun diye değil. Özleye özleye kavuştuk birbirimize, birbirimize vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın?
Sözcükler.
Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün aşk diyeceğiz. Evet. Aşk masallarından söz edeceğiz. Öykülerden söz edeceğiz. Şimdi tabii Türk Edebiyatı'nda bu masallardan alıntıları da dile getireceğiz belki, ama şimdi aşk masalları deyince ne gelir öncelikle aklımıza?
Yani bizim ülkemiz için konuşursak Leyla ve Mecnun gelir birinci. Aşk masalları şöyle, halk hikayelerinde, masallarda geçen şekilleri var. Bir de bizim daha klasik edebiyatımızda yer almış hali var ki modern hali daha çok tabii televizyon dizileri, sinema filmleri şeklinde. Evet. Bazen romanlarla örtüşebiliyorlar. Ama hani bir aşk masalı derseniz herhalde herkesin aklına en azından ilk sırada gelecek olan Leyla ve Mecnun'dur diyebiliriz.
Onu Ferhat'la Şirin mi takip eder?
Herhalde Ferhat'la Şirin, Aslı'yla Kerem takip eder. Bu üçlünün dışında diğerleri daha bölgesel, daha yerel, biraz hikayelere yakın olanların tanıyabileceği isimler, ama aşağı yukarı öykü aynıdır. Yani hani öyküde çok büyük bir değişiklik yok.
Leyla ile Mecnun bir Arap efsanesi midir?
Evet, Arap masalı. Arap edebiyatında karşılığı var. Zaten Leyla ile Mecnun'un bizde bu kadar kök salmasının sebeplerinden biri de Fuzuli. Fuzuli'nin meşhur mesnevisi Leyla ve Leyla ve Mecnun mesnevisi. Hı-hı. O mesnevi ve sonrasında bizde halk hikayeciliği biraz da okuyan, yani hikayeciler okuduklarını anlattıkları için Leyla ve Mecnun daha çok yer almış. Bir de şöyle bir özelliği var. Bütün bu masalların ya da halk hikayelerinin aslında anlatılan aşk biraz mecazi bir aşk olduğu için, yani gerçek hakikate yönelik bir hedef olduğu için, bunun da en zirve örneği Fuzuli ile birlikte zaten kaynağında da öyle, Leyla ve Mecnun'da karşılığını buluyor. Leyla ve Kays aslında, hı hı. Ama Mecnun olmuş sonradan, aklını yitirmiş olan ya da aklını kaybetmek, yani biraz hediye etmiş olan, hı hı, gibi bir anlamı da var. Mecnun böyle. Biz günlük Türkçe'de birisi şaşkınca bir iş yaptığı zaman Leyla mısın diyoruz ama aslında Mecnun musun dememiz
gerekiyor.
Mecnun'un büyük yolculuğunda aşkın platonik hali de karşılık buluyor. Hı hı. Platonik deyince biz biraz günlük kullanımda karşılıksız aşk gibi görüyoruz ama, evet, aslında öyle değil.
Nasıl?
Tam da adını Platon'dan alıyor. Bu arada nasıl ismini yad edelim. Herhalde hala çağımızın dramatik yapısı Platon'dan besleniyor desek yanlış, hı hı, olmaz. Platon'un poetikasında da yerini bulan bir ifade bu. Karşılıklılığı sorgulanmayan aşk, hı hı, demek. Yani hani ben onu seviyorum, onun beni sevip sevmediğiyle aslında ilgilenmiyorum.
Hı.
Bunun bir takım basamakları var. İlk basamağı bizim hikayelerimizde var. Leyla ve Mecnun'da işte. En çok o yüzden aklımıza geliyor belki. O da şu. Mecnun, yani herkes biliyordur. Leyla ile Mecnun çocukluk arkadaşı Kays. Sonra Leyla'nın babası, birbirlerine aşık oluyorlar. Leyla'nın babası izin vermediği için Leyla'yı görmesine izin vermiyor. Ve dolayısıyla Mecnun da o görememe hasretinden ilk önce kendi dengesini yitiriyor. Sonra bambaşka bir arayışla çöle dönüyor. İşte orada zaman zaman karşılaşmak için fırsat ararken Leyla bir gün yemek dağıtıyor kimsesizlere. Mecnun da kimseli olduğu halde kasesini alıp sıraya girer ve Leyla herkese belli bir ölçüde ve belli bir güler yüzle verirken Mecnun'u biraz horalar. Çünkü o kimsesizlerin arasında görmekten de hoşlanmaz. Yanındaki arkadaşı der ki, herkese iyi davranırken sana kötü davrandı. Üzülmüyor musun? O da der ki, ya herkes gibi davransaydı.
Yeah,
yani o kötü, evet, davranışının arkasında bile bir özellik görür. Giderek Mecnun çöldeki arayışında bambaşka bir hakikate ulaşır ki bu aslında pek çok hikayede karşımıza geçen vücudu mutlak, Adem'i mutlak, yani varlıkla yokluk arasındaki o büyük dönüşümün hikayesidir. Ve Mecnun bir başkasına ihtiyaç duymadan aşka sadakatle belli bir aşkınlığı yaşayarak, hı hı, yoluna devam eder. Bütün aşk masallarının altında da aslında aşağı yukarı böyle bir şey var. Ama divan edebiyatı öykülerinde biz bunu daha çok, düzeltiyorum, divan edebiyatı eserlerinde, hı hı, biz bunu daha çok görüyoruz. Ama halk hikayelerinde biraz daha toplumsal bir alışveriş var. Yani oradaki bu mutlak aşka yönelik, platonizme yönelik, hı hı, taraf biraz gizli. Hikayenin sonunda karşımıza çıkabiliyor ama divan edebiyatı tamamen bununla kurgulanmış. Leyla ve Mecnun için de yakın zamanda zaten biz televizyon dizisi olarak da izlemiştik. Şimdi tekrar kitap olarak da çıktı. Zaman döngüseldir, lineer değildir. Leyla ve Mecnun da farklı farklı zamanlarda tekrar tekrar yüz yüze gelip bu öyküyü tamamlamaya çalışan kişilerden yola çıkarak yazılmış bir roman da var. Güzel de bir roman. Meraklısına tavsiye de edebiliriz. Leyla ve Mecnun'un örneğindeki hal Kerem'le Aslı'da, Ferhat'la Şirin'de de var. Ama karakterler biraz değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin Aslı diğer masallardaki kadar pasif bir karakter değil aslında.
Evet, onların aşkı da tükenmedi yüzyıllardır.
Evet, evet. Kerem ile Aslı biraz bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de 12. yüzyıl, 11. yüzyılın sonu gibi bir tarihlendirilmesi var. Aslı Hristiyan, bazı kaynaklarda Ermeni, bazı kaynaklarda göçebe, yani doğru ifade edersek yaban.
Hı hı.
Kerem yerleşik biri. Ve Kerem'in de Aslı ile olan ilişkisinde Aslı diğer, yani Şirin'e ve Leyla'ya bakarsak Aslı daha aktif bir karakter. Şirin özellikle en nasıl söyleyeyim, Nazım Hikmet'in şiirinde de karşılığını bulduğu gibi en bekleyeni, en belli bir yerde kapalı kalanı diyebiliriz. Aslı çok daha aktif biri. Kerem'le Aslı'nın hikayesinde de şöyle bir şey var. Kerem'in en yakın arkadaşı Sofu. Tam bir halk hikayesi modeli Aslı ile Kerem. Leyla ve Mecnun divan edebiyatında karşılığını bulduğu için daha şiir gibi. Ama Kerem'le Aslı'nın türküleri de var. Kerem sazla birlikte Aslı göç ettiği için Aslı'nın ardından gidip onun yolunu izlerken söylediği türküler var Sofu ile birlikte. Orada da başka bir sembol var. Neyse. Sofu, Kerem ve Kerem'le aynı inancı paylaşmayan Aslı'ya olan aşk. Orada da başka türlü bir inanışlar arası, inançlar arası yolculuk var ve hı hı. aşkın nasıl sınır tanımadığını, Sofu'yu nasıl dönüştürdüğünü görebiliyoruz orada. Ve yine bir Türk hikayesi olduğu için diyelim. Bu toprakların hikayesi. En sonunda bir papaz büyüsü var Aslı ile Kerem. Kerem'in yandığı o papaz büyüsü de diyor ki hikayede kalbindeki aşkın gibi olasın. Ve Kerem aşkı gibi olduğu için yanıyor. Ve Kerem'in yanışından Aslı da tutuşuyor. Yani bunlar hep böyle bir benzetmeler dizisi ve bunların içinden bakınca aşkı görüyoruz. Aslında belli bir dönem insanı aşkı nasıl dillendirmiş onu görüyoruz.
Hı hı.
İşte biraz önce söylediğimiz Ferhat da Şirin de böyle bir hikaye. Çok kaba ifade edersem dinleyicilerimizin hoşgörüsüne sığınarak aslında zengin kız fakir oğlan hikayesidir Ferhat'la şimdi. Ferhat iş teknik birisidir. Emeği güçlü, teknik bilgisi yüksektir. Kimi hikayede köprü kurar, kimi hikayede işte inşaatçı, taş ustasıdır. Şirin ise soylu bir ailenin kızıdır. Bir şekilde birbirlerine aşık olurlar ama uygun görülmezler ve bildiğimiz üzere Ferhat sonunda dağı delmek zorunda kalır. Amasya'ya ithafen anlatılıyor. Aslında İran kaynaklı bir hikaye ama hep Anadolu'da geçtiği söylenmiş.
Hı hı.
Yani İran'daki kaynaklar da o Anadolu'da geçtiğini söylemişler. Dolayısıyla Ferhat'la Şirin'in hikayesi de böyle.
Asuman'la Zeycan, Arzu'yla Kamber de varlar ama onlar evet. Leyla'yla Mecnun, Ferhat'la Şirin kadar çok duyulmuş değiller galiba.
Erzincan, Asuman'la Zeycan, Erzincan beni de ilk duyduğumda şaşırtan bilgilerden biriydi. Asuman erkek, Zeycan kız. Erzincan.
Halbuki tam tersi evet, gibi düşünülüyor değil
bazı
mi?
Bazı isimler böyle dönüşüyorlar. Benim ismim de öyle aslında. Bir erkek ismiymiş, sonradan kadın ismi olmuş. Evet, aslında Farsça erkeklere uygun görülen cengaverdir anlamı.
Evet.
Asuman da öyle.
Niye cengaver kadın olamaz mı?
Zaten uygun görünmemiş başta ama gülümseyen anlamında değişmiş. Asuman da öyle. Aslında gökyüzü ve daha güçlü bir sembol olduğu için erkek ismi kabul edilmiş. Sonra değişmiş. Asuman Kahya'nın oğlu, Zeycan Bey'in kızı. Her ikisinin de çocuğu olmadığı için bu da çok kullanılan bir halk hikayesi benzetmesi. Aşkta böyle bir şeye inanıyoruz galiba. Birbirleri için yaratılmış olma hali. Bir elmayı paylaşarak çocuk sahibi oluyorlar ve çocuk doğan çocukların evlendirilmesi gerekiyor ama evlendirilmiyorlar. Arzu'yla Kamber'in hikayesi hepten farklıdır. Kamber evlatlık bir çocuk. kardeş olarak büyürler. Kardeş olmadıklarını yetişkin zamanlarında, ergen zamanlarında öğrenirler ve birbirlerine aşık olurlar. Ama onları kardeş olarak büyüten anne evlenmelerini hiçbir zaman hazmedemez. Dediğimiz gibi bir benzetmeler zinciri. Hı hı. Aslında kendimize yakın olanı.
Kambersiz düğün olmaz. Buradan mı gelir?
Yok. Başka bir kamberden. Ama yani kendimize yakın olanı ama ulaşamayacak olduğumuzu bir şekilde yaratılışta bir üçüncü kişiye izah edemediğimiz bir yakınlığı, hı hı, yaşadığımızı bu hikayelerle görüyoruz. Aşk hikayeleri bu bahsettiğimiz bütün isimler için maalesef sonu hep mutsuzdur. Leyla ve Mecnun'un hikayesinin modern versiyonunda yazar demiş ki zaten kavuşanlar 21. yüzyılda taksitle mobilya alışverişine giriyorlar. kavuşulamayan aşk hikayeleridir. Çünkü başa dönecek olursak aslında aşk insanı evrene tanıştırabilecek en kestirme köprüdür ve bütün soruların cevabıdır. Fuzuli'nin dediği gibi ve Yunus Emre'nin de dediği gibi o yoksa gerisi dedikodudan ibarettir. O yüzden aşk dediğimiz şey hakikaten belli bir dönem için masalsı. Ama sonrasında zaten insanın kendi iç dünyasıyla ilgili bir şey. Hı hı. Bilim insanları da diyorlar ki artık 3 yıldan fazlası söz konusu değil.
Değil.
Gerisi masalsı yani, kabul edeceğiz.
Mitolojide de var değil, evet, mi? Evet. Çok daha geriye dönük baktığımızda.
Özellikle Avrupa Batı mitolojisinde Tristan ve Isolde var. Eğer bulurlarsa bununla ilgili bir kitabı da dinleyicilerimize tavsiye etmek isterim. Biz Romantik Aşkın Psikolojisi bulunabilecek en aşka dair kitaplardan biridir. Neden? Hani cümleyi, hı hı, öyle tamamlayayım. Psikanaliz genellikle kişilere uygulanan, genellikle değil, kişilere uygulanan bir yaklaşım psikolojide. Fakat bir uzman Tristan ve Isolde aşk hikayesini, ki orada da bir şövalye ile soylu bir kadının hiçbir zaman eli eline değmeden devam eden olağanüstü aşkı anlatılır. Psikanaliz tekniklerini uygulayarak Tristan ve Isolde'yi incelemiş. Yayın evi sanırım Okyanus'tu. Baskısı yok ama bulabilirlerse biz Romantik Aşkın Psikolojisi belki pek çok konuda kendimize de ışık tutmamızı sağlayacak bir kitaptır. Çok değerli bir kitaptır.
Evet. Dolayısıyla o masalsı aşkların masallarda kalmaması dileğiyle diyelim.
Evet, inşallah. En azından birkaç yıllığına.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Arna Kutlar'da. Bugün de bu hafta içinde sağ olun, var olun.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyenlerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteydik. Zehirli Sözcükler köşemizde tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenlerine de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri. Jump.